Ayrım 21. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevki Süreyya Aydemir. Sayfa 276. Çankaya'daki Adam. Ertesi akşam İsmet Paşa tam 8.30'da Refik Koraltan'ın evine gider. Gece 1'e kadar sofrada ve salonda yarenlikler edilir. Ama iç politika işlerinden kelime bile konuşulamaz. Yenilir, içilir. İsmet Paşa pembe köşke tabii memnun dönmemiştir. Refik Koraltan'ın evine de yemek içmek, laklak etmek için gitmemiştir. Memleketin iç durumu yüksek seviyede bir anlaşmaya gerektirmektedir. Seçimlerden sonra çıkan baskı kanunları ortadadır. Daha başka tazyik tedbirlerinin de alınmak istidadı hissedilir. Hapishanede her gün gazeteci tutuklular bekler. Kentlerde, köylerde millet parti çalışmaları yüzünden neredeyse boğaz boğaza gelecektir. Hülasa her şey baştakilerin anlaşmasına, demokratik bir iş siyasete yönelişlerine ve memlekette normal bir havanın esmesine bağlıdır. İki tarafın birbirlerine tahrik, tezvir yahut da daha önce parçalarını verdiğimiz gibi yalancılık, müfterilik isnatlarının kesilmesine bağlıdır. Bütün bunlar o gece ve şu Refik Koraltan'ın sofrasında iç politikadan başka her şeyden bahsedip geceyi geçirenlerin idrak ve insafına bağlıdır. Ama ne var ki bir el dumanlı rüzgarını o gece ve bu sofranın üstüne de baştan sonra estirmiştir. Hülasa o gece İki siyasi kudret arasındaki yakınlaşma, uzlaşma tecrübesinin sonu oldu. Ve ondan sonra her şey bitti. İsmet Paşa, Koraltan'ın davetinin ertesi günü duruma sadece şu teşhisi kor. Memleketi hazmettirmek istiyorlar. Yani ana muhalefet lideriyle yakınlık ve anlayış halinde görünerek olup bitenleri halka tabii şeylermiş ve her şey yolunda gidiyormuş gibi göstermek istiyorlar demeye getiriyor. Evet, tertip bu olsa gerekti. Ve o zaman herkes Ankara'da şuna inanıyordu ki Çankaya'daki adam ne bu İnönü Menderes sohbetlerini ne de Refik Koraltan davetlerini aslında hoş görmez. Ama Ankara'da herkes bu Çankaya'daki adamın acaba niçin bu kadar şüpheyle alıyor, niçin bu kadar uzlaşmaz görünüyordu. Bu hususta en yetkili sözler elbette ki o zaman Çankaya'da oturan adamın olacaktı. Celal Bayar'ı dinlerken, Türkiye'de çok partili rejimin tam yerleşme devresinde, yani bu devrenin süre geldiği o 1950-1960 arasında, iki parti arasında bir türlü normal ilişkiler kurulamamasının nedenleri hem bir vatandaş hem bir yazar olarak beni daima düşündürmüştür. Çünkü bu hal yalnız şu veya bu partinin huzur ve başarısına değil, memleketin de kaybına ve zararına mal olmuştur. Hatta biraz da bu halin neticesi olacaktır ki, memleket bir ihtilal yaşamış ve bunun sonuçları bazıları için çok çileli, mihnetli olmuştur. Bu nedenleri zaman zaman konuştuğum veya karşılaştığım her iki partinin önder, lider veya aydın mensuplarına da sormuşumdur. Bu arada ve nazik kabulünden faydalanarak eski reisi Cumhur Celal Bayar'dan da eğer kabilse bu meseledeki görüşlerini rica ettim. Celal Bayar'ın şimdi oturduğu çifte havuzlardaki evindeydi. Sıhhati iyi görünüyordu. Açılan konuşmada önem ve özellikle babası, çocukluğu, yakınları, gençliği üzerinde sakin bir ruh hali içinde etraflı açıklamalarda bulundu. Hele ilk Fransızca öğrenme çabaları, sonra Bursa'daki ilk banka memurluğu ve bir ihtilalci olarak orada İttihat ve Terakki'ye katıldığı günleri güzel bir sohbet üslubu içinde dile getirdi. Hem o arada dikkat ettim, Celal Bayar'ın Bursa'da gizli İttihat ve Terakki'ye girdiği yıl ile Kurmay Yüzbaşı İsmet Bey'in İnönü, Edirne'de gene gizli İttihat ve Terakki Teşkilatı'na girdiği ve 2. Ordu'da bu hareketin hızla şefi veya şeflerinden biri mevkine geldiği yılların tarihi aynıydı. 1907. Fakat konu benim yukarıda değindiğim soruma, yani 1950-1960 arasında ve iki parti arasında bir türlü normal münasebetler kurulamamasına ve bunun nedenleri bahsine gelince Celal Bayar'ın sükunetinin konuşma şevkini sarsıldığını hissettim. Gerçi gene konuştu ama ağır konuştu ve anladım ki bu konu üzerinde fikir selametiyle durmaya henüz hazır değildir. Bunu da tabii buldum. Çünkü Celal Bayar son yıllarda bir politikacı, bir eski başvekil ve bir eski devlet reisi için hakikaten ağır, beklenmez ve tahammül edilmesi güç çileli yılların ıstırabını taşımıştı. Elbette ki henüz yorgundu. Normal bir ruh sükunetini elbette ki henüz bulamamıştı. Bunun için o günleri muhalefet şefini mütalaa ederken objektif ve tarafsız olamayabilirdi. Onun için bu cevapları burada nakletmiyorum. Hülasa sohbet konumuz değişmeliydi. Öyle de oldu. Söz gene Celal Bayar'ın eski günlerine, hani şu Bursa'daki ilk hayat ve siyaset stajlarına döndü. Bayar gene eski şevkini, sükunetini buldu. Ama o gün ve o ağır konu açılınca Celal Bayar'ı saran bunalım halini daima bir üzülerek hatırlarım. Celal Bayar bir gün siyasi hayatımın bu 1950-1960 devresini kendisi yazacak mıdır? Beklenen elbette ki bunu yazmasıdır. Eğer bunu yaparsa o devrin problemleri elbette ki daha başka cephelerden de aydınlanacaktır. Ve bizim bugün burada veremediğimiz cevaplar, giremediğimiz değerlendirmeler eski bir devlet reisi seviyesinde O zaman herhalde objektif ifadelerini bulacaklardır. Celal Bayar kendisine ait hatıra, vesika ve nakillerle her türlü nutuk ve konuşmalarının muntazam ciltler halinde yayınlanmasını daima istemiş ve bunları sağlamıştır. Her devlet adamı için gelenek haline gelmesi temenniye şayan olan bu yayınlar elde mevcuttur. Evvel 9-9-1932'den yani son iktisat vekilliği başlangıcından 26-1-1939'a yani başvekilliğin sonuna kadar süren devreyi içine alan 4 ciltlik eseri 1939'a yayınlanmıştır. Sonra Celal Bayar'ın bilhassa meclis konuşmalarını içine alan ve biri 1921'den 1955, diğeri 1920-1953 devrelerini toplayan ikişer ciltten 4 ciltlik bir seri de ayrıca kendisinin Cumhur Reisliği devrinde neşredilmiştir. Bayar'ın Amerika seyahatine ait vesika, nutuk ve hatıralarda ayrı cilt halinde aynı devrede yayınlanmıştır. Bu defa Celal Bayar, Ben de Yazdım isimli bir neşre başlamış olup halen bunların 8 cildi intişar etmiştir ve bunlardan 5. ciltte Milli Mücadele devrine girilmiş bulunmaktadır. Kendisinin Cumhur Reisliği zamanında değerlendiğini, hazırlandığını sandığım bu ciltlerin tamamlanmasının milli kütüphanemiz ve yakın tarihimiz için değerli belgeler getireceği tabiidir. Menderes'ten İnönü'ye gizli bir mesaj. 1954 seçimlerinden sonra tarafların kesin ayrılığı, uzlaşmazlığı üzerinde daha çok şeyler söylenebilir. Ama İnönü'nün durumu Menderes'i daima meşgul eder. Mesela bu devreye ait bir mesaj vardır ki çok enteresandır. Bu mesaj o günlerde Park Otel'de bir basın toplantısı yapan başbakanın Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçoğlu'na dikte edip onun CHP milletvekillerinden avukat Ekrem Amaç vasıtasıyla İnönü'ye ulaştırdığı mesajdır. Aynen şudur. Gerek onlardaki, gerek bizdeki bozguncular, tazikçiler ve çekişme taraftarlarının bütün menfi taziklerine rağmen ben Paşa'yı elimdeki bütün kuvvet ve imkanlarla takviye edeceğim. İsmet Paşa emin olmalıdır ki ben şahsen kendisine karşı büyük muhabbetle meşbuğum, doluyum. Girdiğimiz bu yol memlekete hayır getirecek yoldur. Gerek matbuatın, gerek diğer muhalefet partilerinin kışkırtmalarına asla iltifat etmemesini bilhassa rica edeceğim. Kendisiyle yakın münasebetler kurarak memlekette ahlakiliği, el birliğiyle yerleştirmeye çalışacağız. Bugün basın toplantısında sarf ettiğim bütün sivri kelimelerin bilhassa öbür partilere raci olduğunu kerratla tekrar ederek tahsis ettim. Bu yoldan bizi şer kuvvetleri geri çevirmemelidir. Kendisini de takdir ettiği gibi memleketin faydası çekişmede değil, iyi münasebetlerin kurulmasındadır. Basın toplantısında da belirttiğim gibi partiler arasında münasebet ultimatom mahiyetinde olmaz. Sen tahakkuk ettirirsen ben konuşurum, ettiremezsen kafir sayılırsın telakkisi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Basın kanununu neden değiştirdik? Ben sebeplerini anlatırım, izah ederim ki kendi kani olacaktır. Muhterem İsmet Paşa şunu emin olsunlar ki tadil ettiğimiz kanunların içinde hakikaten kötü olanı veya kötü tarafını bizi ikna suretiyle anlattılarsa bunu 99 kere ve derhal değiştiririz. Ama birçok kışkırtıcılar vardır. Muhterem İsmet Paşa'nın şahsiyeti, üzerine aldığı mesuliyetler, kudreti, mazisi, iyi münasebetlere doğru gitmeyi amirdir. Pazarlık olursa buna iyi münasebetler denemez. Kendilerine yakıştıramadığım husus, hiçbir zaman pazarlığım olmamıştır, olmayacaktır gibi sözlerdir. A İsmet Paşa, sen bunların o kadar üstündesin ki... Sen pazarlığa girersen şahsiyetini kaybedersin. Sen memleket işlerini, elbette ki hususi işlerinin üstünde tutan adamsın. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaması lazımdır. Fakat İsmet Paşa gibi harplere girmiş, zaferler kazanmış bir şahsiyet bile kendine yapılan taziklerin derecesinin ağırlığı karşısında bu basit hakikati tekrarlamaya mecbur kalıyor. Kimseyle görüşmedim. Lafına iştirak etmem. Görüşse ne olur? Gizli şeyler mi yapar? Elbette görüşecektir. Görüşmeden bir iş yapmamıza imkan yoktur. Paşa İzmir'de gayet iyi bir ufuk açmıştır. Kavgacı değil, insaflıdır. Keşke ultimatom mahiyetindeki sözleri sıralamasaydı. Memleketin iç ve dış siyasetine ait şeyleri ben İsmet Paşa ile konuşabilirdim. Ona anlatabilirdim. Fakat bu konuştuklarımızı başkalarına anlatmayacağı hakkında söz verirse. Çünkü memleketi alakadar eden öyle mahrem şeyler vardır ki memleketin âli menfaati göz önünde tutularak icabında bunları kabine arkadaşlarıma dahi anlatamam. Bu gibi incelikleri bu memlekette anlayabilecek tek adam İsmet Paşa'dır. Vaktiyle Atatürk ile kendisinden başka kimsenin bilmediği pek çok hadiseler cereyan etmiştir. Ben de kendi grubuma dahi anlatmadığım meseleleri İsmet Paşa ile konuşabilirim. Avukat Ekrem Amaç başvekil tarafından dikte edilip İsmet Paşa'ya nasıl ilettiğini, 14.8.1966 tarihiyle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na yazdığı tafsilatlı mektupta etrafıyla anlatır. Bu mektubun yazılmasına Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun o sırada Meydan Dergisi'nde yazdığı siyasi hatıraları vesile vermiştir. Ekrem Amaç elinde bu mesajla İnönü'nün Taşlık'taki evine geldiği zaman Karaosmanoğlu da orada paşanın yanındaydı. Ekrem Amaç o ziyaret sırasında paşaya Menderes'in kendisine karşı düşünce ve davranışlarında samimi olduğunun Kılıçoğlu tarafından da doğrulandığını anlatır. Kaldı ki bu mesaj hikayesini Safa Kılıçlıoğlu'ndan da dinlemişimdir. Hülasa İsmet Paşa'nın İzmir seyahatinden ve Paşa'nın oradaki mülayim konuşmalarından sonra hava budur. Hatta bu İzmir nutkunda İnönü Menderes'e karşı biraz fazla angaja olmuş görünür. Hangi Adnan Menderes konuşuyor? Ama bu mesaj mühim olduğu kadar aynı derecede bir soru da yaratır. Acaba bu mesajda hangi Adnan Menderes konuşuyordu? Evet, konuşan, dile gelen hangi Adnan Menderes'ti? Çünkü Menderes'in ruh yapısı, üzerinde yapılan incelemeler, bu konuda daha etraflı bilgi için Şevket Süreyya Aydemir, Menderes'in dramı. Onu dinleyen, onu bilen, hülasa onun hakkında bazı psikolojik verileri sahip her insanın, öyle sanıyorum ki Menderes hakkında vardığı kanaat ve sezgi şudur. Bir değil, iki Adnan Menderes var. Kendi iç aleminde birbirleriyle çelişen, biri büyük vasıflara sahip, içli, samimi, iyi niyetli ve kendini davasına idealist bir ihtirasla vakfeden, büyük kararlardan ve büyük rakamlardan korkmayan inşacı, yapıcı, telifçi, büyük Adnan Menderes. Fakat onun arkasında küçük hesaplar, günlük politikacılık tutumuna, davranışına, hatta sözlerine şüpheyle bakılan yahut güvenilmeyen ve kendi iyi vasıfları ile kendisi çelişen diğer bir Adnan Menderes. Evet, herkes iyi veya fena en az iki şahsiyetlidir. Ama Adnan Menderes'e bu iki şahsiyetlilik, yani ruh ilminin ve ruhi tıbbın ad verdiği, teşhis koyduğu çelişmeli içbenlik veya çelişmeli ruh yapısı, Adnan Menderes'i öyle sanıyorum ki onun hem tabiatına hem kaderine damgasını vurmuştur. Bu sebeple eğer konu Adnan Menderes'i ilgili ise şu soru kendiliğinden ortaya çıkar. Acaba konuşan, yazan, dikte eden veya vaat eden hangi Adnan Menderes'tir? Böylece 1957 seçimlerine DP ve CHP bir tarafta iktidar, diğer tarafta ana muhalefet partileri olarak değil, iki hasım ve iki uzlaşmaz cenah olarak katıldılar. Netice bilindiği gibi oldu. Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes isimli eserinde 1954-1957 arasını, yani 1957 seçimlerine çıkan yolları şöyle anlatır. 1954-1957 yılları hızla yürüyen kalkınma hareketi vatanın manzarasını baştan başa değiştiriyor. Geri kalmış bir ülke olmaktan çıkarak gelişen memleketler arasına giriyoruz. Karayolları 24 saatte gidilmeyecek sınır boyları bırakmamış. Ortada kocaman bir şeker, mensucat, çimento sanayi var. Enerji istisali 1950'den 4 defa daha ileride. Büyük şehirler yeniden yapılıyor. Biten bütün barajların hizmete açılması ve yenilerin temel atmaları birbiri arkasına geliyor. Ziraat, sanayi ve maden üretimi %100'e yakın artmış. Yeni üniversiteler kurulmuş. Büyük bir rafineri çalışmaya başlamış. Halk Partisi ise 1954 seçimlerini yıkılırcasına kaybetmiş. Sayfa 115. Evet, bunlar madalyonun bir tarafından bakınca hep doğru. Ve biz bu kitabımızda bütün bunları safa safa ve ayrıntılarıyla verdik. Ama buna rağmen DP 1957 seçimlerinde neden o kadar oy kaybetti? Ve 1954 seçimlerini yıkılırcasına kaybedeni İnönü ve Halk Partisi 1957 seçimleri sonunda nasıl oldu da parlamentoya eski 30 mebus yerine büyük bir ağırlıkla tam 174 milletvekiliyle girdi? Samet Ağaoğlu bunu da eserinde birkaç cümleyle yorumlar. O cümleleri daha aşağıda vereceğiz. Fakat önce şu 1957 seçimleri sonuçlarını görelim. Sonun başlangıcı. Adnan Menderes'in 1957 seçimlerinin yarattığı korkuyu açığa vuran sözleri dilden dile dolaşır. Bu sözler şunlardır. Allah bir daha 27 Ekim gecesinin tekrarını göstermesin. Tanrı gerçi 27 Ekim gecesinin tekrarını göstermedi. Ama ne çare ki daha 3 yıla varmadan gelen bir 27 Mayıs gecesi 27 Ekim'in getirebileceği en ağır sonuçları da gölgede bıraktı. Yakın tarihimizin önemli bir ihtilaliyle DP iktidarı tarihe karıştı. Bunun elbette ki bazı sebepleri vardı. 1957 seçimleri 27 Ekim 1957 günü yapıldı. 1954 seçimlerinin CHP için hazin bir kadrosu olan 30 mebus illere dağılmışlardı. Her ilden yeni adaylar da seçilmişti. Ama hatta CHP saflarında bile ümitler kuvvetli değildi. CHP'nin kurulduğu günden beri kurtulamadığı hastalığı yeni depreşmişti. Mahalli gençlere ve elemanlara değer vermeyen, onları sivriltmeyen, bütün mebuslar kadrosunun neredeyse merkezin profesyonel politikacıları ile yüksek memurlardan, emeklilerden ve mahallinde namı nişanı bilinmeyen kimselerden terkip etmek hastalığı bu seçimlerde de tesirini daha baştan gösteriyordu. Hülasa bütün mitler ve yükler yalnız iki faktöre dayanıyordu. A. İsmet Paşa'nın tarihi şöhreti ve ağırlığı. B. DP unsurlarının ve elemanlarının vilayetlerde yarattıkları kötü etkiler, kötü misaller. İsmet Paşa'nın tarihi ağırlığı, 1957 seçimlerinden önce çektirilen nice çileler ve katlandığı nice baskılar, mihnetlerle sağduyulu halkın ve aydınların üzerinde daha da artmıştı. Seçimler dürüst geçti. Seçim öncesi nutukları ise gene sert, insafsızdı. Reisi Cumhur Celal Bayar gene bir partici olarak propagandaların başındaydı. Fakat DP cephesinde ve mensuplarında içten içe kuvvetlenen, birçoklarını içten içe kemiren endişeler pek gizlenmiyordu. Ciddi basın artık kaybedilmişti. Kağıt, mürekkep vesaire için döviz tahsisi oyunları, gazeteciler üzerinde yürütülen baskılar her gün artıyordu. Bir taraftan kalkınma hızı ilerlerken, diğer taraftan kalkınmayı kemiren ve her yere sokulan parazitlerin hikayeleri ortalığı sarmıştı. Hele fiyat ilanı, fiyat kontrolü, döviz tahsisi gibi ucu ucuna tutmayan tedbirler hasta, sakat, fena ve olumsuzdu. İlgili vekalette, hatta bazen daire reisi veya umum müdürünün bile haberi olmadan vekilin, başvekilin veya yukarıdan emir verenlerin istekleriyle gecenin her saatinde öyle fiyatlar ilan ediliyordu ki bunlar hem köylüyü hem esnafı kırmakla, gücendirmekle kalmıyordu. Ayrıca gülünç ve tesirsiz de oluyordu. Zamlar ise bir fırtına haline almıştı. Hele dar ve sabit gelirliler şaşkındı, perişandı. Bunlar ve bunlara benzer alt fakat temel etkiler, devleti idare edenlerin çok defa iyi niyete, hatta heyecan ve idealizme dayanan kalkınma hamlelerinin havasını ve neticelerini silip süpürüyordu. DP'nin üst kademesi ise bu alt çelişmeler karşısında artık duygusuz ve halktan kopmuş görünüyordu. Zaten Demokrat Parti de aslında parçalanmıştı. 1955'teki 6-7 Eylül hadiseleri hiçbir sorumlu bulunmadan kapatılmıştı. İstanbul valisi ve bütün devirlerde sahnede kalmayı bilen Doktor Fahrettin Kerim Gökay, şefler ve iktidar idaresi hakkında "Sıkıştırmayın, söylerim ha" manasına gelen imalı beyanlarda bulunabiliyordu. Parti içinden ispat hakçılarının ve nihayet Hürriyet Partisi çıkışı aslında parti için bir parçalanmaydı. Tanınmış bir grup DP üyesinin partiden çıkarılışı da partideki iç çatışmanın derecesini açığa vuruyordu. Ama bir gün gelip bunların tasfiyesine karar verenler de partiden çıkarılıyordu. Adnan Menderes ise hakikaten tedirgin görünüyordu. Daha Demokrat Parti'nin 15 Ekim 1955 tarihinde açılan 4. Büyük Kongresi'nde üyelere şöyle konuşmakta sakınca görmemişti. Her sabah uyanınca, "Sırtımızda hıyanetin hançerini mi hissedeceğiz? Mebus seçildikten sonra partiyi tekmeleyenlere karşı elbette tedbir alacağız. Şunu arz edeyim ki mesele ispat hakkı değildir. Bunu sadece bayrak yapmak istiyorlar." Bu sözler o sırada partiye, parti erkanı ile mensuplarına karşı halkın yönelttiği tenkitlerin, suistimal suçlamalarının partiyi saran ve yıkmak istidadı gösteren bozuluşların önlenmesi için parti içinden ve kendilerine güvenen 19 ileri gelen milletvekilinin istediği ispat hakkına, partiyi temiz tutabilme çabalarına karşı Menderes'in hiddeti tehevvürüydü. Peki ama madem partililer suçlandırılıyorlardı, doğru veya yanlış bir takım suçlarla itham ediliyorlardı, o halde doğru olan, yerinde olan gazetelere ve bu suçlayıcılara karşı "biz masumuz, buyurun ispat edin" demek değil miydi? Kısacası Menderes artık yalnızdı da. Parti grubu suç ortağı oluyor. Fakat parti içinde fırtına yetişmiyordu. Nitekim 29 Kasım 1955 günü yapılan grup toplantısında başvekile karşı bu sefer grup ayaklandı. Menderes'in en yakınlarından ve sonra uğratıldığı cezalandırmalara rağmen öyle sanıyorum ki onu en çok seven, en iyi anlayan Doktor Mükerrem Sarol kürsüye fırlayarak şöyle haykırdı. "Adnan Bey, kaybedecek dakikan yoktur. Kürsüye çık, hiç olmazsa şahsın adına ve yalnız kendin için itimat iste. Aksi halde siyasi hayatın bitmiştir." Çıkış yerindeydi. Haklı ve belki de kurtarıcıydı. İktidar kabinesi çoğunluğu ile bitmiş, yıpranmıştı. Fatin Rüştü keşke o vakit feda edilseydi. Ona benzeyenler keşke o vakit icra dışı kalsalardı. Ve hatta Adnan Menderes keşke o zaman kabinesiyle beraber ayrılsaydı. Düşseydi. Bir gün iktidara yeniden gelebilirdi. Fakat olmadı. Bir Demokrat Parti savunucusu yazar bile o sahneyi şöyle anlatır. Tekin Erer, 10 yıllık parti kavgaları. 1. 260 Cilt 2. Menderes adeta Doktor Sarol'un bir anlık yaptığı manevi iğne ile kürsüye çıktı. Fakat sendeleyiş, bocalama, hayret, şaşkınlık devam ediyordu. Ve hakikaten garip bir şey oldu. Bütün kabinesi üyeleri grup önünde istifa etmiş olan Adnan Menderes kürsüye çıkarak yorgun, endişeli ve ürkek bir sesle gruptan kendisi için itimat oyu istedi. "Şahsım adına ve kendim için sizden itimat oyu istiyorum. Sonra şöyle devam etti. Arkadaşlarım beni diktatörlükle itham ettiler. Benim sizin karşınızda diktatör olmama ihtimal var mıdır? Sizin kudretiniz o kadar büyüktür ki şu anda isterseniz anayasayı bile değiştirebilirsiniz. Ben sizin bu büyük kudretiniz karşısında nasıl diktatörlük yaparım? İşte misalini verdiniz. Bir anda kabineyi istifa ettirdiniz. Fakat bana olan itimadınızı devam ettirmezseniz muhalefeti de sevindirmiş olursunuz. Bu sözler hazin, yersiz ve neticeleri itibariyle zararlı sözlerdi. Öyle sanıyorum ki Adnan Menderes'in en hatalı çıkışı ve en hatalı hareketi o gün bu grup toplantısında olmuştur. Bu çıkış ve bu sözlerdir ki yalnız kendisini değil, DP'nin geleceğini de etkiledi. Bu yalvarış, bu sığınış ve her şeye rağmen hem de kabinesini de topyekun feda ettikten sonra bu kendini kurtarma çabası ayrıca usulsüz ve görülmemiş bir halde. O gün orada onun bu ilticasını kabul etmekle ve Adnan Menderes'e daha sonra hiçbir değişiklik göstermeyen, bilakis gittikçe sertleşen ve çelişen hareketlerinde devam imkanını vermekle DP grubu, DP tarihinin en hatalı hareketini işlemiştir. Yani Adnan Menderes'in hazin akıbetinde grup suç ortağı olmuştur. Adnan Menderes'in bu yersiz konuşmasındaki o diktatörlük hikayelerine gelince, aciz ve teslimiyet sahnesinde diktatörlükten bahsetmek sadece ve sözün en hafif manasıyla yersiz, münasebetsizdi. Çünkü diktatör ölebilir ama acize düşmez ve hele teslim olmaz. Menderes elbette ki diktatör değildi, diktatör olabilecek vasıfta da değildi. Adnan Menderes'in akıbetinde onun ya istifa etmenin vakti geldiği zaman bundan kaçınması yahut da o istemeyerek de olsa istifa etmek istediği zaman buna engel olunması hakikaten etkili olmuştur. Mesela yukarıdaki misalde grubun davranışı bu misallerden biridir. Fakat bu misaller daha sonra da tekerrür etmiş ve hele 27 Mayıs'tan önceki son grup toplantısında ve grup reisi Baha Akşit'in yönettiği olaylarda artık zirve noktasına varmıştır. Fakat gruptaki bu dramdan hemen sonra da yani bu grup içtimaının akşamı Celal Bayır'ın da iştirakiyle yapılan toplantıda Menderes'e ısrarla yapılan istifa tekliflerinin önlenmesi ve Menderes'in adeta arkasından uçurma itilir gibi Eskişehir'e yollanışı bu misallerin artık sonuncusu ve kader tayin edicisi oldu. Bu konuda Menderes'in Dramı isimli eserimizde etraflı malumat vardır. Sonuçlar. Görülüyor ki 1957 seçimleri öncesinde DP ve şansı çok sarsılmıştı. CHP'nin şansı ise kendi hazırlık, propaganda ve teşkilatlanmasından ziyade bir taraftan İnönü'nün çektiklerini ve ona çektirenlere karşı sağduyulu halkta uyanan sempati, diğer taraftan da hasmının zaafı ve itibar kaybedişiyle güçlenmişti. Yani hasmının zaafı ve itibarsızlaşması onun kuvveti olmuştu. Seçim arızasız geçti denebilir. Gerçi Gaziantep'te önemli ve diğer yerlerde ufak tefek olaylar oldu. Sonuçlar ise şöyle ilan edildi. Demokrat Parti alınan oy 4.394.893. Alınan oy yüzdesi %48.10. Cumhuriyet Halk Partisi alınan oy 3.763.836. Alınan oy yüzdesi %41.03. Cumhuriyetçi Millet Partisi alınan oy 650.995. Alınan oy yüzdesi %7.03. Hürriyet Partisi alınan oy 346.881, alınan oy yüzdesi %3.78. Bu hesaba göre muhalefet partilerinin oylarının yekûnu 4.770.712 ve Demokrat Parti'nin oylarının yekûnu 4.404.888'di. Yani DP aslında parlamentoda bir azınlık partisi haline alıyordu. Kaldı ki bu dahi kıl üstünde bir neticeydi. Çünkü bazı illerde Demokrat Parti ile CHP arasında oy farkları son derece azdı. Mesela Sinop'ta CHP 303 oy daha kazansaydı meclise 6 milletvekili daha sokacaktı. Aynı hal Amasya'da, Gaziantep'te, Giresun'da da böyleydi. Kısacası eğer daha 12 ilde CHP mecmu 32.685 oy daha alsaydı meclise 121 milletvekili daha getirecekti. Bu surette kazandığı 178 milletvekili sayısı 299'a çıkacak ve mecliste tam bir denge sağlanacaktı. Hülasa 1957'den sonra DP ve Menderes şu 32 bin oyun 12 ilde dağılışındaki şans ile iktidar kürsüsünde bulunuyor gibiydiler. Seçmen sayısı 1950 8.908.824, 1954 10.250.338, 1957 12.111.138. Seçime katılanlar 1950 7.937.749, 1954 9.097.451, 1957 9.344.203. CHP'ye göre DP'nin oy farkı 1954 1.000 996.229, %21.86, 1957, 631.027, %6.88. Seçimlerin sonunda partiler şu sandalyeleri kazandılar. Demokrat Parti 428, CHP 178, Hürriyet Partisi 4, Cumhuriyetçi Millet Partisi 4. Eğer seçimlerden önce 1 Aralık muhalefet partileri arasında görüşmelere, toplantılara konu olan güç birliği teşebbüsü başarılabilseydi, acaba neticeler ne olurdu? Bu hususta pek bir şey söylenemez. Gerçi ilerlemiş olan müzakereler galiba o verimsiz ve uzlaşmaz mizacının neticesi olarak bölükbaşı tarafından engellendi. Neticede Millet Partisi yalnız Kırşehir'de ve Hürriyet Partisi yalnız Burdur'da dörder mebus kazandılar. Ama Halk Partisi'nin mücadelesinde davalarını savunmak bakımından müstakil hareket edişi herhalde daha hareketli oldu. Hülasa, neticede DP mecliste yine hakim bir ağırlık teşkil etmekle beraber bu sonuçlar DP liderleri arasında hayal kırıklığı yarattı. Menderes, 1 Ağustos 1957'de seçim gününü açıklarken "seçim güneşi yakında doğacaktır" şeklinde konuşmuştu. 22 Ekim 1957'de Ankara Nutkunda da İnönü'ye çağrısı kesindi. "Paşam, gel seçimlere, işte meydan, görelim seni." Evet, seçimler gene de kazanılmıştı ama DP'de moral bozuktu. Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes isimli eserinde bu havayı şöyle özetler. 1957 seçimlerinin sonuçları, başta Menderes, hepimiz için düşündürücü oldu. Demokrat Parti önemli sayıda oy kaybetmiş, mecliste muhalif milletvekili sayısı 178'e yükselmişti. Bu sonuçları aldığımız gece siyasi hayatımın heyecanlı saatleriyle doludur. Heyecanlı ve en realist düşüncelerin baskısıyla dolu saatler. Seçimleri, daha sonra çıkarılan dedikodulara rağmen dürüstlüğü, Yüksek Hakimlerden Kurulu Seçim Kurulu'nun mühürlü mazbatası ile gene DP kazanmıştı. Ama başta Halk Partisi bütün muhalefetin kaygısına vardığı da gene o gece açıkça ortaya çıkmıştı. Seçim sonuçlarını ve olaylarını belirten haberleri o gece sabaha kadar kah Başbakanlıkta Menderes'in, kah İçişleri'nde rahmetli Gedik'in odasında ve Halk Partililerin Ankara caddelerinde tertipledikleri kızgın yürüyüşlerin gürültüleri arasında alıyorduk. Menderes'i 7 yılda o geceki kadar üzgün bir sinirlilik içinde görmemiştim. Ağaoğlu bu hava içinde Menderes'in ruhi sıkıntı ve çekişmelerini de nakleder. Hükümet olarak, memleket düzeninin başkanı olarak Demokrat Parti'nin büyük sorumlusuydu. Kendisini her ikintiliği yüzünden de manen biraz yenilmiş buluyordu. Kısık bir sesle, demokrasiyi bu hale getirmeye ne hakkımız var, kimin hakkı var diye kendi kendine ve hepimize soruyordu. Saçları dağınıktı, yüzü sararmıştı, durmadan konuşuyordu. Gelen her haberi uzun uzun tahlil ediyor, neticeler çıkarmaya çalışıyordu. Patin üçlü zorlu 1 Aralık yanıma geldi. "Bak Samet Bey," dedi. "Adnan Bey mağlup bir kumandana ne kadar benziyor. Üstünde sadece üniforması eksik. Gün doğarken evlerimize dağıldık. Evet, seçimi kazanmıştık ama bu bir 1950, bir 1954 zaferi değildi artık. Evet, Menderes de hep o geceyi hatırlayarak değil midir ki, Allah bir daha 27 Ekim gecesinin tekrarını göstermesin, sözlerini her vesileyle tekrarlamıştır. Böylece 1957 seçimlerinden sonra açılan yol, ihtilale çıkan yoldur ve başlayan yolculuk, ihtilale vardıran yolculuktur. Ama biz, ihtilale çıkan bu yolun hikayesine girmeden önce, devrin karakteristik faktörlerinden birini, yani 1950-1960 arasının dış siyaset meselelerini burada ve biraz etraflıca olarak gözden geçirmeliyiz. Çünkü ihtilale çıkan yolda DP'nin dış siyasetteki davranışları ile ikinci adamın bu meseleler karşısındaki tepkileri üzerinde durmazsak incelemelerimiz eksik kalır. 21. ayrımın sonu, sayfa 290.